Ayrım 29.
Üretimin kaçınılmaz olarak anarşik bir niteliği vardır. Görüyoruz ki iktisadi bunalımların temeli son tahlilde özel kapitalist çıkarlarla toplumsal üretimin gerekleri arasındaki çelişkidir. Kapitalizm üretici güçleri geliştirerek zanaate özgü üretim bölünmelerine son verdi. Kapitalistler arasındaki amansız rekabet 20. yüzyılın başlarında zayıfların daha kuvvetliler tarafından yutulmasına neden oldu. Tekeller ağlarını bir ülkenin sınırlarının ötesine genişleten çok güçlü iktisadi feodaliteler böyle oluşur. Bu evreye ulaşmış olan kapitalizm, çeşitli sanayi kollarının tümünü ham maddelerin çıkarılmasından son şeklini almış ürüne kadar tek bir bütün haline getirir. Dev tröstler bir ülkenin ya da giderek birçok ülkenin tüm ekonomisini, sanayisini, ticaretini, tarımını denetlerler. Üretimin yürümesi için gerekli muazzam sermayeleri ellerinde bulunduran bir mali oligarşi ekonomiyi buyruğu altında tutar. Böylece kapitalizmin gelişmesi onu toplum yaşamının bütün yönlerine nüfuz etmeye götürür. Bankalar, tröstler, karteller üretimin çeşitli kolları arasında sıkı bir bağımlılık durumu yaratırlar. Tüm üretim süreci toplumsal bir nitelik alır. Peki bu dehşetli yoğunlaşmadan kim yararlanır? Büyük üretim araçlarına sahip olan bir avuç kapitalist. Üretim gittikçe daha toplumsallaşır ama asalak bir azınlığın çıkarı lehinde olmak üzere. Bu azınlığı oluşturan rakip tekeller hem emekçi yığınların sırtından hem de daha zayıf kapitalistlerin zararına olarak azami kârı elde etmeye çalışırlar. Azami kâra sahip çıkmak bu onlara göre genişlemelerini belirleyen nesnel bir zorunluluktur. Bugünkü kapitalizmin temel yasası budur. Bugünkü kapitalizmin temel ekonomik yasasının belli başlı çizgileri ve gerekleri aşağı yukarı şu şekilde ifade edilebilir. Belirli bir ülke halkının çoğunluğunu sömürerek, iflasa sürükleyerek ve yoksullaştırarak, diğer ülkelerin ve hele geri kalmış ülkelerin halkını boyunduruk altına alarak ve sistemli bir şekilde talan ederek ve en sonu savaşlarla ve en yüksek kârlar sağlamak için ulusal ekonomiyi askerileştirerek azami kapitalist kârı sağlamak. Kapitalist kâr yarışının kaçınılmaz sonucu, yığınların artan yoksulluğu, duyulmamış bir zorbalık kudurganlığıdır. Kore Savaşı bu şekilde Amerikan kapitalizminin büyük sanayicileri tarafından başlatıldı. Kapitalistler kazançlarını zarara uğratacak olan bunalımın geleceğinden korktuklarından, savaşta bol bir siparişler kaynağı, kârlı bir pazar aramakta duraksamıyorlar. Bizim gönencimiz bir savaş gönencidir diye sıkılmadan itiraf ediyordu Başkan Eisenhower. Demek ki kapitalizm bugünkü evresinde halklara karşı sürekli olarak saldırgan durumundadır. Emperyalizmdir bu. Ama kapitalizmi oluşturan çelişkiyi sömürücü sınıfların çıkarları ile tüm toplumun çıkarları arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak kapitalistlerin elinde değildir. Burjuvazi bu çelişkiyi saptasa bile kendi sınıf çıkarlarını feda etmeyi, kârlarından vazgeçmeyi göze alamaz. Onun için de kendi çıkarlarının gerektirdiği biçimde üretici güçleri sınırlandırmaya çalışır. Böylece kapitalist üretim ilişkilerini onları tehlikeye atan üretici güçlerin atılımına karşı korur. Kendisine musallat olan bunalımlardan bunalmış durumda bulunan kapitalizmin üretici güçlerin gelişimini kösteklediğini gösteren örnekler pek çok çoğaltılabilir. Yeniden el işine dönmek, sistemli olarak kötü kaliteli eşya yapımı, beratların ıskartaya ayrılması, laboratuvarlar için gerekli kredilerin azaltılması ya da kaldırılması ve benzeri. Kapitalist üretimin bütün alanlardaki durgunluğu bu şekilde açıklanır. Kapitalizmin durumunu nitelendirirken Stalin şöyle diyor: "Ama üretici güçleri çok büyük ölçülerde geliştirmiş olması yüzünden kapitalizm kendisinin de çözemeyeceği çelişkilere gömülmüştür. Kapitalizm gitgide daha büyük miktarlarda meta üreterek ve bu metaların fiyatını düşürerek rekabeti ağırlaştırır. Küçük ve orta özel mülk sahibi yığınını yıkıma uğratır. Onları proleter durumuna düşürür. Satın alma güçlerini azaltır. Bunun sonucu olarak mamul metaların sürümü olanaksızlaşır. Kapitalizm üretimi genişleterek ve alabildiğine kocaman fabrika ve iş yerlerinde milyonlarca işçiyi bir araya toplayarak üretim sürecine toplumsal bir nitelik kazandırır ve bununla da kendi kuyusunu kendi kazar. Çünkü üretimin toplumsal niteliği, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetini gerektirir. Oysa üretim araçları mülkiyeti, üretim sürecinin toplumsal niteliğiyle bağdaşmaz bir özel kapitalist mülkiyet olarak kalır. İşte dönem dönem patlak veren aşırı üretim bunalımları sırasında kendini gösteren şey, üretici güçlerin niteliğiyle üretim ilişkileri arasındaki buzlaştırılamaz çelişkilerdir. Kapitalistler gene kendilerinin sorumlu oldukları yığınların yıkıma uğraması yüzünden metanın karşılığını ödeyebilecek alıcı bulamayınca zahireyi yakmak, mamül metaları yok etmek, üretimi durdurmak, üretici güçleri tahrip etmek zorunda kalırlar. Ve bir yanda milyonlarca insan meta eksikliği yüzünden değil, tam tersine fazla meta üretildiği için işsizlik ve açlıktan acı çeker. Bu demektir ki kapitalist üretim ilişkileri artık toplumun üretici güçlerine uygun düşmüyorlar ve onlarla çözülmez çelişkiler içine girmiş bulunuyorlar. İşte demek ki kapitalist üretim ilişkileriyle üretici güçlerin toplumsal niteliği arasındaki çelişki kapitalizmin uğradığı bunalımların temelidir. Ama bu çelişkinin kendisi kapitalizmi oluşturan özgür çelişkiden doğmuştur. Eğer bu kesimi özetlemek istersek ne göreceğiz? Kapitalizmin özgür çelişkisi başlangıçta zorunlu uygunluk yasasının işleyişine elverişliydi. Kapitalist karın kaynağı artı değer yasası üretici güçlerin atılımını hızlandırıyordu. Burjuva sınıfın çıkarı böyleydi. Sonra aynı çelişki bunun tersi bir sonuç doğurdu. Aynı sınıf çıkarı üretim için bir engel haline geldi. Bugün azami kar yasası içinde somutlaşan artı değer yasası en sonu üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasında zorunlu uygunluk yasasını engellemeye başlamıştır. Oysa biliyoruz ki bu zorunlu uygunluk yasası insan toplumlarının genel yasası, bütün üretim biçimleri için ortak olan bir yasadır. Toplumlar ancak bu yasaya saygı gösterildiği takdirde gelişebilirler. Böylece kapitalizmin özgür yasası insan toplumlarının genel yasasını tehdit altında bulundurur, işleyişini engeller. Bu çatışma kapitalizmin sonunun başlangıcıdır. Bu çatışma düzenin bağrında, düzenin artık zapt edemediği üretici güçlerin gelişmekte olduğu anlamına gelir. Yeni üretim ilişkilerinin, sosyalist ilişkilerin nesnel olarak zorunlu oldukları, çünkü bundan böyle modern üretim güçlerine yalnız sosyalist ilişkilerin uydukları anlamına gelir. Kapitalizm, üretim araçlarının bugünkü kapitalist mülkiyeti yerine sosyalist mülkiyeti koyacak bir devrime gebedir. Burjuvazi üretim araçlarında merkezileşmeyi geliştirmekle kendi arzusu dışında kendisine karşı çalışmış oldu. Gerçekten tekerler evresinde üretimin tümü toplumsal bir nitelik alır. Üretimin bu toplumsal niteliği ile özel kapitalist mülk edinme arasındaki çelişki tekerlerin daha güçlü oluşmaları ölçüsünde giderek daha keskin ve daha katlanılmaz bir çelişki haline gelir. Sınıf çıkarı yüzünden üretici güçlere hız vermekle, azami kârı elde etmek üzere her gün onları daha çok merkezileştirmekle, burjuvazi kendi mezarını kazmış oldu. Mezar kazıcıları ise emeğiyle ve sefaletiyle kapitalizmin güzel günlerini yaratmış olan sınıftan, proletaryadan başkası değildir. 3. Proletaryanın sınıf savaşımı, üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki çelişkinin çözülmesi yöntemi. Kapitalizmin diyalektik tahlili bize şunları gösterdi. A. Üretim ilişkilerinin bağrında bir çelişki, sömürülen proletarya ile sömürücü burjuvaziyi karşı karşıya getiren çelişki. Bu dersin birinci kesiminde bu çelişkiyi incelerken, kapitalizm sürdükçe çelişkinin de sürdüğünü, bunun kapitalizmin özgür çelişkisi olduğunu saptamıştık. B. Kapitalist üretim ilişkileri ile üretici güçlerin niteliği arasında bir çelişki, ancak kapitalizmin geliştirdiği üretici güçlerin belli bir düzeyinde kendini gösteren çelişki, bu çelişkiyi bu dersin ikinci kesiminde incelemiştik. Üretim tarzı değişikliğinin temeli sosyalist devrimin dayandığı temel nedir? Gördüğümüz gibi bu ikinci çelişkidir. Ama madem ki üretici güçlerin coşkunca atılımını, üretici güçlerin kapitalizm için fazla güçlü bir hale geldikleri güne değin sömürücü sınıfın yararına olan atılımını sağlamış olan kapitalist sömürüdür, proletaryanın burjuvazi tarafından sömürülmesidir, ikinci çelişkiyi doğuran birinci çelişkidir. Şimdi artık proletaryanın sınıf savaşının tarihsel rolünü anlayabilecek durumdayız. Göreceğiz ki bu rol kesin olarak kapitalist üretim ilişkileriyle üretici güçler arasında belirmiş olan çelişkiyi çözmektedir. Burjuvazi bir yandan yeni üretici güçleri geliştirirken, aynı zamanda kapitalist üretim ilişkilerinin niteliğine uygun olarak proletaryayı, sömürülen sınıfı ve bu yüzden de sömürücü burjuvazinin karşıtı olan sınıfı geliştiriyordu. Üretim araçları günden güne daha güçlü olarak burjuvazinin elinde toplandıkça, proletarya da sayıca ve kuvvetçe artıyordu. Böylelikle burjuvazi kapitalist sömürü gereğince on binlerce sonra milyonlarca proleteri sanayi sitelerinin koskoca iş yerlerinde bir araya topladı. Aynı şekilde muazzam işletmelerde binlerce tarım emekçisini bir araya getirdi. Oysa biliyoruz ki proleterler ancak kendilerini sömüren sınıfa karşı yürüttükleri sürekli bir savaşım ile varlıklarını sürdürebilirler. Onun için burjuvazi kendi karşıtını yaratmakla sömürücülere karşı bir sınıf savaşımı veren bir düşman güç yarattı. Karl Marx, Komünist Parti Manifestosu'nun birinci bölümünde bu savaşımın başlıca aşamalarını anlattı, gösterdi. Kapitalizmin başlangıcında işçiler içine düştükleri düzenin niteliğini tam olarak anlamadıkları için darbelerini işsizliğin sorumlusu saydıkları makinelere yöneltiyorlar. Makine ile burjuvazinin makineyi kendi sınıfı yararına kullanışı arasında ayrım yapmıyorlar. Kısacası sömürüye karşı savaşım vermek yerine üretici güçlere karşı savaşım veriyorlar. Yavaş yavaş asıl sorumlunun makine değil de kapitalizm olduğunu anlıyorlar. Gerçekten de kapitalizm makineleri kullanarak üretimin maliyetini düşürür. Emek gücünün değeri de doğal olarak azalır, ücretler düşer. Proleterler ücretlerini savunmak için savaşıma girişirler. Proleterler kapitalistin proleterleri birbirine karşı kullanmaya çalıştığını anlayarak en bağımsız olanlar kendilerinden daha az bağımsız olanların zararına, çok düşük ücretleri kabul ettiklerinden daha az şanssız olanlar o andan itibaren işsiz kalırlar ve onlar da bu kez daha da düşük ücretleri kabul etmek zorunda kalırlar ve bu böyle gider. Ortak çıkarlarının bilincine varırlar. Bunun için de ortak düşmana karşı, kapitaliste karşı savaşımı yürütmek için birleşirler. Savaşımın bu ilk biçimi, hedefi, ücreti olduğu gibi tutmak olan grevdir. Proletaryanın ilk silahı grev, proletaryanın sınıf bilincinin, işçilerin bireysel çıkarlarının ancak sınıf dayanışmasıyla, ancak ortak savaşımla savunabileceği bilincinin uyanışı anlamına geliyordu. Büyük sanayi birbirlerini tanımayan insan kalabalıklarını bir yerde yoğunlaştırır. Rekabet bunların çıkarlarını böler. Ama ücretlerin korunması patronlarına karşı sahip oldukları bir ortak çıkar, onları ortak bir direnme düşüncesinde birleştirir. Dayanışma. Demek ki dayanışmanın her zaman ikili bir amacı vardır. İşçiler arasındaki rekabeti durdurmak ki böylelikle kapitalistlerle olan genel rekabetlerini sürdürebilsinler. Grev amacıyla geçici güç birliği, sürekli güç birliğine, kapitalist baskısına karşı direnmek üzere ortaklaşmaya varır. Bu sendikadır. Grev için geçici güç birliği, sonra sürekli güç birliği, bunlar proletaryanın kendiliğinden savaşım ve örgütlenme biçimleridirler. Proletarya bu biçimlere hiçbir teorinin yardımı olmaksızın kendi deneyimiyle ulaşır. İşçi sınıfı güçlü ve zorlu kapitalistlerden, örneğin 8 saatlik iş günü gibi büyük kazançları böylece adım adım koparmıştır. Ama kapitalist burjuvazi katı yürekli kar yasasının dürtüsüyle bırakmak zorunda kaldığı şeyi her yola başvurarak geri almaya bakar. Kapitalistler ve onların devlet adamları hararetle işçi sınıfının kaderinde iyileşmelerden söz ettikleri zaman saf dil olmamak gerekir. Bu iyileşmelerin hepsi örgütlenmiş işçiler tarafından yüksek bir savaşımla kazanılmıştır. İşte özellikle bu yüzden burjuvazi işçi sendikalarına karşı kızgın bir savaşa girişir. Sendikaları yeni derebeylikler oluşturmakla suçlar. Bu 1789'un anısına bağlı olan orta sınıfları ve köylüleri örgütlü proletaryanın karşısına dikmek içindir. Toplumun bütün zenginliklerini emen finans kapital derebeylerinin ağzında eğlenceli bir suçlama. Marx ve Engels tarafından kurulan toplumlar bilimi proletarya saflarına nüfuz ettiği zaman sınıf savaşımı devrimci parti yardımıyla bir üst düzeye götürülmüş olur. Kendiliğindenlik o zaman aşılmıştır. Parti proletaryanın ileri unsurlarını bir araya toplayarak gerçekten de sosyalist bilinci işçi sınıfı içine sokmak ve işçi sınıfını ve onunla dayanışma halinde olan bütün emekçi tabakalarını kapitalizme karşı yöneltmek gibi bir rol oynar. Parti ücretlilerin yakın istemleri hak davaları için savaşım verir. Ama bununla yetinmez. Onlara sömürünün kaynağını bilimsel yolla açıklayarak insanın insan tarafından sömürülmediği bir toplumu, sosyalist toplumu kurarak sömürüden kurtulabileceklerini gösterir. Ancak böyle bir savaşım devrimci savaşım adına layıktır. Proletaryanın bu savaşımı sonuna kadar götürmekte ve kapitalist üretim ilişkilerini yıkmakta büyük çıkarı vardır. Gördük ki en gelişmiş üretici güçlere bağlı olan proletarya, kapitalist sömürünün zorunlu bir ürünüdür. O halde proletarya ne sömüreni ne de sömürüleni bulunmayan bir toplumda herkesin mülkü haline getirmek üzere üretim araçlarını burjuvaziden sömürücü sınıftan koparıp alarak sınıf sömürüsünden kurtulabilir ancak. Orta sınıflar, küçük mülk sahibi sınıflar, kapitalizmin bağrında küçük mülk sahipleri olarak varlıklarını sürdürmeye bakarken, kesin olarak kendi emek gücünden başka hiçbir şeyi olmayan proletaryanın konusu olduğu sömürüyü ortadan kaldırmaktan, yani sınıfsız toplumu kurmak üzere sömürülen sınıf olarak kendi kendisini ortadan kaldırmaktan başka perspektifi yoktur. Nasıl ki eski feodaller gözlerini korkutan kendi burjuvalarına karşı Avrupa'nın bütün ülkelerinde kendilerini dayanışma halinde aynı safta hissediyorlarsa, bugün de çeşitli kapitalist ülkelerin burjuvazileri aynı şekilde devrimci proletaryaya karşı kendi gerici sınıf dayanışmalarını uygulama alanına geçiyorlar. Rakip kapitalistler arasındaki çelişkileri hiç de ortadan kaldırmayan bu durum, tekellerin ortaya çıkışıyla görülmedik bir güç kazanmaktadır. Büyük kapitalizm kozmopolittir ama karşı tarafta bütün ülkelerin proleterleri de kendi devrimci sınıf dayanışmalarını duyuyor ve bunu ilan ediyorlar. Bütün ülkelerin proleterleri birleşiniz, Komünist Parti manifestosu bu çağrıyla son bulmaktadır. Böylece proletarya enternasyonalizmi milliyetleri ne olursa olsun proleterlerin nesnel durumlarından ileri gelir. Bütün ülkelerin sömürenlerinin milliyeti ne olursa olsun ortak bir düşmanı sömürücü sınıf vardır. Sömürüye karşı devrimci savaşımın niteliği budur. Bununla birlikte bu savaşım kapitalist üretim ilişkileri nesnel olarak üretici güçler düzeyiyle uyuştuğu sürece, yani kapitalizm büyük zorunlu uygunluk yasasına uygun bir biçimde geliştiği sürece zafere ulaşamayacaktır. Bu öyleyse proletaryanın savaşımı boşuna demek değildir. Çünkü proletarya ancak savaşımla kendi güçlerinin bilincine varır, birleşir ve örgütlenir. Savaşımla kendi kendini eğitir. Bu aşamada proletarya savaşımı kapitalist sömürüyü ortadan kaldıramaz ama bu sömürünün etkilerini sınırlandırabilir. Buna karşılık üretici güçlerdeki atılım dolayısıyla kapitalist üretim ilişkileri artık bu güçlerle uyuşmaz hale gelince, yani kısacası kapitalizm üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasıyla çatışma haline girince, o zaman proletarya savaşımı için yeni nesnel koşullar yaratılmış olur. Proletaryanın üretim araçlarının toplumsallaştırılması yolundaki savaşımı, kapitalizmin artık saygı gösteremediği zorunlu uygunluk yasasının işleyişine elverişli koşulları ortaya çıkarmaya yönelir. Proletaryanın devrimci savaşımı böylece tarih doğrultusunda yürür. Bu savaşımın geleceği sağlanmıştır. Çünkü o toplumların temel yasasına uygundur. Ama kendi sömürücü sınıf kazançlarını sürdürmek isteyen kapitalist burjuvazi, zorunlu uygunluk yasasını kösteklemek için her türlü olanaktan yararlanır. Daha önce gördüğümüz gibi bu toplum için çok büyük acılara mal olur. Yalnız önemli bir toplumsal güç burjuvazinin zorunlu uygunluk yasasına karşı gösterdiği direnci yenebilir. Bu güç nedir? Ütopyacılar yalnız fikirlerinin gücüyle toplumu değiştirebileceklerini düşünüyorlardı. Marx ve Engels'in üretici güçlerin toplumsal niteliği ile özel mülk edinme arasındaki çelişkiyi çözebilecek tek yöntemin sömürünün kurbanı olan bütün öteki sınıfların desteğiyle işçi sınıfının devrimci savaşımı olduğunu keşfetmek gibi değeri oldu. Gerçekten de proletarya savaşımında yalnız değildir. Kapitalizmin, rekabetten tek ele geçen kapitalizmin gelişmesi bile toplumun çeşitli tabakalarının yoksullaşması gibi bir sonuca dayanır. Büyük burjuvazi ancak çevresinde yoksulluk ve sefaleti genelleştirerek gelişebilir. Böylece doğal düşmanından devrimci proletaryadan başka yoksullaşmış orta sınıflar, emekçi köylüler, zanaatçiler, esnaf ve benzeri burjuvazinin yıkıma sürüklediği bütün tabakalar önüne geçilmez bir biçimde burjuvaziye karşı direnirler. Partisinin rehberliğinde proletarya düşüşten kurtulmak isteyen bütün bu tabakaları ortak düşmana, sömürücü büyük burjuvaziye karşı aynı bir savaşım cephesinde toplar. Böylece kapitalist ilişkileri kırmaya yetecek güçte yeni üretim ilişkilerinin modern üretici güçler düzeyine uyan sosyalist ilişkilerin kurulmasına yolu açan toplumsal bir güç gerçekleşmiş olur. Proletaryanın sömürücü azınlığa karşı savaş vermek için en geniş yığınları bir araya toplama yeteneği onun ulusal rolünü tamamıyla ortaya koyar. Marx ve Engels'in manifestoda gösterdikleri gibi sınıf çıkarı dolayısıyla büyük sermaye oligarşisi ulustan kopup ayrılırken işçi sınıfı devrimci savaşımından ulusun başına geçer. Bu oligarşinin Fransa'da bugün nasıl ulusal çıkarlara ihanet ettiğini herkes bilmektedir. Savaşımını sürdürmek için her şeyi yapmaya kararlı olan bu oligarşi ülkemizi malıyla ve canıyla yabancı bir emperyalizme teslim ediyor. 1789'da iktidarı tekrar ele geçirmek için öteki ülkelerin feodalleriyle kendi öz halklarına karşı ittifak kuran feodallerininkine benzeyen bir durum. Tersine devrimci proletaryanın çıkarları sömürücü ve vatansız büyük burjuvaziye karşı ulusun çıkarlarıyla özdeşleşir. Proletarya yurtseverliği ve proletarya enternasyonalizmi böylece işçi sınıfının halkların yaşamını azami kar yasasına feda eden gerici burjuvaziye karşı giriştiği aynı savaşımın birbirinden ayrılmaz iki yönüdürler. 4. Vargı. Kapitalist toplumun çelişkilerini ve onların gelişimini incelemek bizi yeni sömürüsüz bir toplumun eşiğine götürür. Ama daha ileriye gitmeden önce belki de kapitalist sömürünün bazı ideolojik sonuçları üzerinde düşünmek yararlı olur. Bir burjuva hümanizmi olmuştur. Kim ki hümanizm der, insana inanma, güvenme, insan sevgisi demek ister. Devrimci burjuvazi özellikle Fransa'da evrensel kardeşliğe inanmakla övünüyordu. Neden? Çünkü burjuvazi zorunlu uygunluk yasasına, feodalitenin engellediği özgür işleyişini yeniden kazandırmak için nesnel olarak savaşım veriyordu. Şu halde onun eylemi tarih doğrultusunda yürüyordu. Ama bugün durum nasıldır? Artık sınıf çıkarıyla, üretici güçlerle, üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının özgür işleyişini engelleyen burjuvazidir. İşte burjuva hümanizminin nesnel temeli budur. İnsanı faşistçe hor görme ve çöküş teması. Uluslararası büyük burjuvazinin düşünüş tarzı, insan soyu ile ilişiğini kesmiş bir haydut çetesinin düşünüş tarzıdır. Bu burjuvazinin her karşıtının en basit haklarını bile elinden almak iddiasında olan ideolojisi, iflas etmiş sınıfın kurtuluşu için başvurduğu korkunç cinayetleri haklı göstermeye elverişli bir şiddet ve bir ölüm ideolojisidir. Buna karşılık büyük zorunlu uygunluk yasasına haklarını teslim etmek için savaşın veren işçi sınıfı, insanlığın öncüsüdür. Devrimci sınıf olduğu için işçi sınıfı toplumların geçmişiyle geleceği arasında canlı bağlar kurar. Geçmişiyle bağlar kurar çünkü işçi sınıfı toplumların ilerlemesine katkıda bulunabilmiş ne varsa onu yeniden ele alır ve kendine mal eder. Böylece burjuva hümanizmini canlandırır ve bunu kendisini kınayan gerici burjuvaziye karşı yapar. Geleceği ile bağlar kurar çünkü işçi sınıfı sınıf savaşımlarında ona biçim verir. Böylece işçi sınıfı bütün insanlar için savaşım verir. Yoklama soruları. 1. Kapitalizmin atılım dönemini belirleyen özellikleri anlatınız. 2. Kapitalizmde sınıflar savaşımının nesnel niteliğini gösteriniz. 3. Kapitalist üretim tarzını değiştirecek toplumsal devrimin nesnel temeli nedir? 4. Kapitalist üretim ilişkileri ile üretici güçlerin niteliği arasındaki çelişki hangi yöntemle çözülebilir? 19. ders. Üst yapı. 1. Üst yapı nedir? 12 ve 13. derslerde fikirlerin toplumsal yaşamdaki kökenini ve rolünü inceledik. Gördük ki toplumun manevi yaşamı maddi yaşamının bir yansısıdır. O halde belli bir toplumda var olan bütün fikir ve kurumları üst yapı sözüyle belirtmek uygun olur mu? Şimdi tarihsel materyalizmin temel kavramlarını tanıdığımıza göre bu soruya kesin bir yanıt verebiliriz. Tarihin her anında ve bütün toplumlarda toplumun nesnel çelişkilerinin yansısı çeşitli fikirler, birbirinin karşıtı fikirler bir arada bulunurlar. Bununla birlikte bu fikirlerin hepsi aynı nitelikte değildir. Bazıları toplumu eski düzen içinde tutmaya, ötekiler onu yeni bir yola sokmaya yönelirler. Birbirine karşıt sınıfların bulunduğu toplumlarda birbirine karşı fikirlerin hareketi sınıf savaşımının bir yansısıdır. Fikir savaşımı bir şiddet ve zor biçimi alabilir.